Ayrım 9.
Evet ağabey, doğru. İngilizler bu yolu yapmakla çok övünürler. Ama bu işin bir de perde arkası var. Onu da anlatayım. İzmir'de o tarihlerde James Whittle adlı ünlü bir İngiliz tüccarı, bizim ilk işimiz burada bir demir yolu yapmak olmalı. Bunu biz işletmeliyiz. Demir yolunun uzandığı yerler tarıma açılmalı. Bunda çok iş var. Demir yolu şirketleri özerk cumhuriyetler gibi çalışmalı demiş. Ne buyrulur? Ağabey, bu şirketler bizim mahkemelerin yetkilerini de kabul etmediler. Evet, bu işleri hep konsolosluk mahkemeleri baktı. Ben de şöyle bir olay anlatayım. Maltalı bir İngiliz makinist bir kadını çiğnemişti. Adam Denizli'de 6 aya mahkum oldu. Sen misin İngiliz'i mahkum eden? İngilizler kıyameti kopardılar. Suçluyu zabıtaya teslim etmediler. Halk baş kaldırdı. Demir yolu tesislerini yıkmaya kalktılar. Onun üzerine İngilizler korkup makiniste teslim ettiler. Adam hapishaneye kondu ama nasıl? İngilizler makiniste cezaevinde özel bir oda döşediler. Suçlu o odada prensler gibi yaşadı. Evet abi, demir yolları politikası sömürgecilerin politikasıdır. Onlar ülkeleri daha iyi sömürebilmek için demir yolu döşerler. Kırım Savaşı'nın başladığı yıl bir İngiliz firması İzmir-Aydın demir yolunun yapılması için hükümete başvurmuş. Kırım Savaşı'nın yarattığı coşku içinde Bağbali'de bu imtiyazı vermiş. Hem de ne türlü bir imtiyaz. Şirket vergi ödemeyecek, toprakları, ormanları ve madenleri bedava kullanacak. Bizimkiler de hiç onların işine karışmayacaklar. Söyleyin Allah aşkına, bu sömürgecilik değil de nedir? Salim ağabey, yazıklar olsun dedi. Bizim genç Osmanlılar neden bunları görmezler de yalnız hünkârın keyfi idaresiyle ve yoksulluklarla uğraşırlar? Ömer, ağabey siz de doğru söylüyorsunuz ama yönetim keyfi olmasaydı bunlar hiç başımıza gelir miydi? Kim karar veriyor bu işlere? Hünkâr, tek başına. Sadrazam hünkâra yol gösteriyor, onun da iktisat işlerine pek aklı ermediği için basıyor mührü Hümayun'u. Bu kadar basit. Kapitülasyonlara karşı hiçbir direnişimiz olmadı. Gümrük engelleri yaratamadık. İngilizler Osmanlı topraklarını pazar olarak kullandılar. İngiliz kumaşları, pamuklular, demir, çelik, şeker, yünlüler, ipekliler hep İngiltere'den getirildi. Biz ne sattık onlara? Kök boya, palamut, buğday. Bunlarla da dış ticaret dengesini tutturamadık. Ormanlarımız yok oldu. Onlar tarımda yeni araçlar kullandılar. Biz kara sapandan, orakla ekin biçmekten de vazgeçmedik. Geri kaldık, geri. Dışarıdan araç getirtemedik. Toprak sahipleri ne yeni tarım araçlarının değerini anlıyorlardı, ne de dışarıdan makineli araç getirtecek paraları ve birikimleri vardı. Yabancı sermaye girdi, şirketler kuruldu. İmtiyazlar verildi ve biz hep böyle çöktük. Çöküntü de devam ediyor. Bakalım ne zamana kadar dayanacağız? Biz kendi gücümüzle değil, İngiltere ile Fransa'nın Rusya ile aralarındaki rekabet yüzünden ayakta duruyoruz. Bizim yok olmamızı şimdilik istemiyorlar. Padişahımız efendimizin bunda hiçbir katkısı yok. O sırada Salim ağabey söze karışarak, Ömer, sen aklınla bin yaşa dedi. Sen daha doğmamıştın, biz neler duyduk. İkinci Mahmut döneminde de imparatorluk Avrupa mallarının istilasına uğramıştı. O zamanlar Nizam-ı Cedid ordusu kuruluyordu. Askerin giyeceği elbiselerin kumaşı da Avusturya'dan, Fransa'dan getirtiliyordu. Bu yüzden de her yıl 40-50 bin kese altın ödüyorduk. Baktılar ki buna para dayanmayacak, yabancı kumaş yasak edildi. Bu kez de tefeciler yerli kumaşların fiyatını artırdılar. Üçüncü Selim de buna çare bulamadı ve piyasa yabancıların eline geçti. Hasan Hilmi, bakın kardeşlerim dedi. Ömer'in sözlerine ben de şunu ekleyeceğim. Paris Antlaşması'ndan sonraki yıllarda ben Bağbali'de mazbata odasında çalışıyordum. Benden eski olanlardan duydum. Büyük devletler antlaşmadaki hükümleri yerine getirmiyoruz diye sadrazamın başının etini yiyorlarmış. O zamanki İngiliz elçisi de Bağbali'ye bir tezkere göndererek şöyle demiş. Türklerin Osmanlı yönetiminin başında kalabilmesi için yüksek niteliklere sahip olmaları gerekir. Halbuki bugün Osmanlı Devleti rüşvet, hırsızlık, yiyicilik, yolsuzluk, adam koruma ve dar düşünceler içinde boğuluyor. Devlet kendi zayıflığının ağırlığı altında çöküyor ve harap oluyor. İmparatorluğun kurtarılması için tek çıkar yol Avrupa'nın zekasından ve kültüründen yararlanmaktır. Beşi Hristiyan, yedisi Müslüman üyelerden oluşan bir meclis kurulmalı. Memleketin asayişi, huzuru, düzeni, halkın eğitimi ve vergi işlerinden bu meclis sorumlu olmalıdır. Ne oldu? Baba Ali bu öneriye boş verdi. Ondan 5 yıl sonra da 1867'de ben yine mazbata odasındayken Fransa'dan bir öneri geldi. Bu öneri bütün öteki büyük devletlerin düşüncelerini de yansıtıyordu. Demek ki Fransızlar İngiltere'ye ve Rusya'ya danışarak bu öneriyi hazırlamışlar. Evet, öyle olduğu anlaşıldı. Bakın anlatayım. Avrupalılar bizden neler istiyorlardı? Hristiyanların devlet memuru olabilmeleri, din ayrımı gözetilmeden okullar açılması, üniversite kurulması, mahkemelerde Hristiyanların tanıklık edebilmeleri, iç gümrüklerin kaldırılması, yabancı sermayeye güven verecek önlemlerin alınması, bayındırlık işlerinde yabancı sermayeden yararlanılması, maden ve orman işletmelerinin yabancı sermayeye bırakılması. Ömer, işte sömürgecilik diye buna derler, dedi. Sonra ne oldu? Bütün bu istediklerini elde etmediler mi? Batılılaştık ama ne pahasına. 10. Abdülaziz'in devrilmesi. Hasan Bey 25 Mayıs akşamı Rumeli Hisarı'ndaki yalıya biraz geç geldi. Gergin ve telaşlıydı. Yüzünde yorgunluğun izleri okunuyordu. Kapıyı açan fidan ağaya selam bile vermeden merdivenin basamaklarını ikişer ikişer atlayarak denize bakan salona girdi. Başından fesini bile çıkarmamıştı. Meyyale Hanım kocasının bu telaşlı halini görünce "Ay merak ettim Hasan Bey, hiç bu kadar geç kalmazdınız. Neniz var? Mabeyinde sizi üzecek bir şeyler mi oldu?" diye sordu. Hasan Bey hala söze nasıl başlayacağını kafasında toparlayamamıştı. Anlatacağı o kadar çok şey vardı ki bunların meyyaleyi birden çılgınlığa ya da bunalıma sürüklemesinden korkuyordu. Çünkü meyyale sarayda biraz şımartılmış hırçın bir kadındı. Hasan Bey soğukkanlı olmaya çalışıyorsa da sözcükler ağzından yine gergin bir biçimde döküldü. Felaket, Meyyale Hanım felaket, çok kötü çok. Nasıl anlatsam? Padişah Efendimiz bu sabah hal edildi. Ne diyorsunuz Hasan Bey? Hal edildi ne demek? Öldürdüler mi padişahımızı? Hayır Meyyale Hanım sakin olun lütfen. Hal edildi demek devrildi demektir. Yani tahttan indirildi. Sağ mı yoksa vurdular mı? Hayır, ne vurdular ne de öldürdüler. Ya Valide Sultan? Telaş etmeyin, her ikisi de sağ. Neredeler? Hayatları tehlikede mi? Hayır, tehlike yok. Her ikisi de istirahate alındılar. Meyyale Hanım bunlara asla inanmıyor, ikisinin de öldürüldüğünü sanıyordu. Gözlerinden yaşlar boşanıyor, hıçkırıklar içinde çırpınıyordu. Mutlaka onlara bir kötülük etmişlerdir. Siz benden gizliyorsunuz. Hasan Bey, ne olur doğruyu söyleyin. İnanamıyorum. Valide Sultan'ı öldürmüşlerse ben intihar ederim. Aman Allah'ım çıldıracağım. Bu nasıl olur? Ne olur? Beni Valide Sultan'a götürün. Ne olur Hasan Bey, ne olur? İmkan yok Meyyale Hanım. Onları bu sabah eski saraya, yani Topkapı Sarayı'na götürmüşler. Hiç kimse yanlarına giremez artık. Meyyale hıçkırıklar içinde gözlerinden yaşlar boşanarak haykırıyordu. Böyle olmaz Hasan Bey, böyle olmaz. Bir şeyler yapmalıyız. Yaveran neredeydi? Serasker Paşa yok muydu? Ya Asakir-i Şahane seyirci mi kaldı? Kimse korumadı mı efendimizi? Kim bilir ne çok kan dökülmüştür. Hayır Meyyale Hanım, hiç kan dökülmemiş. Kimse silaha sarılmamış. Zaten padişahımızı devirmek için hepsi işbirliği yapmış. Neler oluyormuş da kimse duymamış. Onlar insanların kellelerini uçururlar Hasan Bey. Yürekleri hiç sızlamadan hepimizi doğrayıverirler. Buraya da gelirler mi acaba? Hasan Bey, cevap verin lütfen. Buraya da gelirler mi? Allah göstermesin. Sizi de alıp götürürlerse ben ne yaparım? Bir yerlere kaçalım Hasan Bey. Hemen kayığı hazırlasınlar. Beylerbeyine gideriz. Oraya kimse gelmez. Hayır, hayır. Gelirler oraya da. En iyisi siz arabayı hazırlatın. Nişantaşı'na konağa gidelim. Kaçalım. Nereye kaçıyoruz Meyyale Hanım? Hem araba burada yok. Yok ne demek efendim? Bir şeyler yapın. Sizi dinlerler, sizi severler, sayarlar. Babanız Musa Paşa'nın hatırı vardır. Telaşlanmayın Meyyale Hanım, sakin olun. Size durumu anlatayım, göreceksiniz. Anlatın lütfen. Lütfen Hasan Bey, nasıl devirmişler efendimizi? Hasan Bey, sabahtan beri duyduklarını kafasında sıraya koymak için bir dakika düşündükten sonra anlatmaya başladı. Bu sabah mabeyine giderken olağanüstü bir durumla karşılaştım. Sarayın kara tarafı askerlerle kuşatılmıştı. Denizde de zırhlı gemiler görülüyordu. Alay sancaklarını çekmişlerdi, toplar atılıyordu. Askerler güçlük çıkarmadan beni içeri bıraktılar. Doğru mabeyine koştum. Benden önce gelenler telaş içindeydiler. Neler olduğunu sordum. Kötü haber çabuk duyulur. Bana anlattıklarına göre durum şuydu. Dün gece sarayda Fahri Bey nöbetçiydi. Sabahın erken saatlerinde onu yaverler uyandırmış. Aman kalkın, bakın neler oluyor, kuşatıldık, demişler. Sarayın çevresindeki askerlerin yüzü saraydan tarafa. Fişekliklerini de önlerine almışlar, içeriye kimseyi koyvermiyorlar. Denize de zırhlılar var. Bu işin sonu kötü. Fahri Bey hemen yatağından fırlamış, karşısına harem ağası Elmas Ağa çıkmış. Koşun, demiş. Zat-ı Şahane'ye haber verelim. Fahri Bey, efendimizin yatak odasının kapısını vurur vurmaz, Valide Sultan'ın uyandırdığı padişahı karşısında bulmuş. Sultan Aziz Fahri Bey'e, "Bu ne haldir?" diye sormuş. O da, "Kuşatıldık efendim," demiş. Sultan Aziz ise, "Eyvah, Murat Efendi'yi culus ettirdiler herhalde," diye karşılık vermiş. Valide Sultan, kadın efendiler, haznedarlar, kalfalar, müsahip ağalar ve kızlar ağası Cevher Ağa da oradaymış. Padişah caddeye bakan camlı köşke gidip gidemeyeceğini sormuş. Aman efendim, orası tehlikeli olur diye vazgeçirmişler. O sırada baş mabeyinci Mehmet Bey ile ikinci mabeyinci Atıf Bey hareme gelmişler. Onlar da Dolmabahçe karakolundan geliyorlarmış. Redif Paşa onlara Murat Efendi'nin culus ettirildiğini padişaha bildirilmelerini söylemiş. Mehmet Bey de bunu Zat-ı Şahane'ye bildirmiş. Mabeyinde valideniz Şuhi Cihan Hanım'ın eşi Halit Bey'i gördüm. Bana erken saate Padişah Efendimizin, Valide Sultan'ın, Yusuf İzzettin Efendi'nin saraydan alınarak 4 çift saray kayığıyla baş mabeyinci Hafız Mehmet Bey ve ikinci mabeyinci Fahri Bey ile birlikte saray burnu yönüne götürüldüklerini söyledi. Nereye götürmüşler? Topkapı Sarayı'na. Murat Efendi'yi mi tahta çıkartıyorlar? Evet, öyle oluyor. Kimler yapmış bu hainliği? Serasker Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Rüştü Paşa, Şurayı Devlet Reisi Mithat Paşa, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa, Mektebi Harbiye Kumandanı Süleyman Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi. Alçak adamlar! Anlatın Hasan Bey, nasıl olmuş? Mabeyinde her kafadan bir ses çıkıyordu. Derken Hüseyin Avni Paşa geldi. Paşa Hazretleri neler oluyor diye kendisini karşıladım. Telaş etmeyiniz Hasan Bey, dedi. Zat-ı Şahane'nin tahtı terk etmesi icap ediyordu. Bunu sükunet içinde uyguladık. Kendisi şimdi Topkapı Sarayı'nda dinleniyor. Yakında her şey açıklığa kavuşacak. Mabeyindeki beylere söyleyin vazifelerine devam etsinler. Hiç kimseye kötülük edilmeyecektir. Vukela heyeti az sonra burada baş mabeyincinin dairesinde toplanacak. Bütün arkadaşlarınızın buna anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. Gerçekten de az sonra bütün nazırlar mabeyine geldiler, toplantı başladı. Durumu arkadaşlarıma anlattım. Yapacağımız hiçbir şey yoktu, bekledik. Derken öğleye doğru ikinci mabeyinci Fahri Bey Topkapı'dan geldi. Haberler ondaydı. Alı al, moru mor bizi şöyle bir selamlayıp toplantı salonuna girdi. Girmesiyle çıkması bir oldu. Telaş içindeydi, anlattı. Padişah Efendimiz'i yağmur altında ite kaka kayığa bindirmişler. Fahri Bey hemen koşup esvapçı başından bir şemsiye istemiş. Adam bir şemsiyeyi bile vermemiş. Zat-ı Şahane kayıkta sırılsıklam olmuş. Arkadaki kayıklarda da elleri tüfekli ve baltalı askerler varmış. Saray burnuna yanaşmışlar. Padişah Efendimiz'i oradan adi bir arabaya bindirmişler. Baş mabeyinci Mehmet Bey de arabanın yanını tutmuş. Yusuf İzzettin Efendi'yi bir mekkare at vermişler. Fahri Bey de Valide Sultan'la Mahmut Celaleddin Efendi'nin kollarına girmiş, yağmur altında yaya Topkapı Sarayı'na gelmişler. Babüsselam kapısından onları önce Hırkayı Şerif dairesine, sonra da harem dairesine götürmüşler. Efendimiz'i haremin hamam odasına almışlar, altına da bir iskemle vermişler. Sırılsıklam o iskemleye oturtmuşlar. Fahri Bey bu manzarayı görünce hemen Dolmabahçe'ye gelip esvapçı başından birkaç parça çamaşır ve elbise almak istemiş. Esvapçı başı, emir var, veremem, demiş. Onun üzerine Hüseyin Avni Paşa'yı görmüş, o da tarafımdan söyleyin versinler, demiş. Fahri Bey, haydi beyler, dedi. İstiyorsanız hep birlikte Topkapı'ya gidelim. Hepimiz elbette gideriz dedik. O sırada başmabeyinci Mehmet Bey ile karşılaştım. O da efendimize kahve fincanı ve zarfı almak için oraya gelmişti. Bütün mabeyin halkı, Tahir Bey, İbrahim Bey, bizim Halit Bey, Atıf Bey hep birlikte rıhtıma indik. Saadettin Bey, dilini tutan başını kurtarır diyerek yok oldu. Onun dışında hepimiz saray kayıklarına binerek saray burnuna, oradan da Topkapı'ya vardık. Meyyale Hanım, anlatın lütfen Hasan Bey, orada Valide Sultan'ı gördünüz mü diye heyecanla sordu. Hayır, ne yazık ki göremedim. Hiç kimseyi onların kapatıldığı bölümlere sokmadılar. Ama endişe edecek bir durumun olmadığını söylediler. Peki, hainler bu darbeyi nasıl düzenlemişler, öğrendiniz mi? Her şeyi galiba Serasker Hüseyin Avni Paşa düzenlemiş. Önce size Hüseyin Avni Paşa'nın kim olduğunu anlatayım. Bu paşa Kırım Savaşı'nda Tuna ve Kafkas cephelerinde büyük yararlıklar göstermişti. Sonra Harbiye Mektebi Komutanlığı'na, Şurayı Devlet Başkanlığı'na getirildi. Gözden düştü. Birçok kere vali olarak İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Sonra Bahriye ve Harbiye Nazırlığı yaptığı sadrazam olduğu azledildi. Ve padişahımıza bu yüzden düşman kesildi. Mütercim Rüştü Paşa'nın 17 gün önce kurduğu son hükümette Seraskerliğe getirildi. Kabahat Rüştü Paşa'nın. İki gözü kör olsun. Şımartma adamı başına çıkar derler ya, doğru. İşte bu Hüseyin Avni Paşa ile Şurayı Devlet Başkanı Mithat Paşa, Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi bir araya gelip Abdülaziz'i devirmek için planlar hazırlamışlar. Gümüş suyu kışlasıyla taş kışladaki taburlar ve harbiye talebeleri dün gece sessiz sessiz sarayı kuşatmışlar. Harbiye tepelerine toplar yerleştirilmiş. Bahriye Nazırı da Mesudiye zırhlısını Dolmabahçe açıklarına gönderip demir attırmış. Yani saray dün gece karadan ve denizden kuşatılmış. Kimse bunu duymamış. Nereden duysunlar? Gece yarısı herkes uykudayken bu işler olmuş. Valide Sultan'ı bu sabah "Harik var, yangın var" diye uyandırmışlar. Valide Sultan pencereden dışarıya bir göz attıktan sonra "Hayır değil, bu yangın değil. Aslanımı halettiler" demiş. Hemen koşup oğlunu uyandırmış. Padişah Efendimiz uyku sersemliği içinde karşısında annesini görünce "Ne oldu, ne var, nedir bu telaşınız?" diye soracak olmuş. Annesi de "Takdiri hüda yerini buldu. Seni galiba halettiler" demiş. Abdülaziz şaşkın bir durumda "Validem, bunu bana kim etti? Beni Sultan Selim Han'a döndürdüler. Ben kime ne ettim?" deyince Valide Sultan "Bunu Avni Paşa yapmıştır. Sen onu seraskerliğe getirdin. Al sana mükafatı. Ama Avni Paşa bu işte yalnız değildir. Koca Rüştü Paşa, Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Ahmet Paşa, serasker, onunla birlikte olmuştur mutlaka. Durunuz oğlum, anlayalım bakalım" diye yanıt vermiş. Padişah Efendimiz ise "Validem efendim, ne duracağız? Olan oldu. Ben bu felaketi 30-40 defa düşümde gördüm. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam gökten inse devleti kabul etmem artık, istemem. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyleymiş" dedikten sonra hemen elbisesini giyip hazırlanmış. Valide Sultan da o sırada "Aslanımı öldürecekler" diye ağlamaya başlamış. İkisi de telaş içindeyken baş mabeyinci Hafız Mehmet Bey, padişahımızın dairesine gelerek kendisinin Şeyhülislam'ın fetvasıyla tahttan indirildiğini, yerine de merhum Abdülmecit Han'ın büyük oğlu Şehzade Murat'ın 5. Murat olarak tahta çıkacağını bildirmiş. Padişah Efendimiz tahttan indirildiğini anlayınca Hafız Mehmet Bey'e "Bana bir parça zehir bulamaz mısınız?" diye sormuş. O da "Allah göstermesin" demiş. Topkapı Sarayı'nda öğle üzeri odaya bir kase çorba yollamışlar. Padişahımızın hizmetine verilen kalfa "Kaşık yok, bu çorbayı nasıl içsin?" deyince sapı kırık bir tahta kaşık bulup vermişler ve "İrade böyledir, ona başka şey yok" demişler. Abdülaziz Han "Pekala, mukadderat-ı ilahiye böyleymiş" deyip çorbayı içmiş. Yağmurdan üstü başı sırılsıklanmış. "Giyeceğim başka şey yok mu?" diyecek olmuş. Yine "İrade böyledir, yok başka şey" demişler. Abdest almak için dalın istemiş. "Emir yoktur, veremeyiz" diye cevap vermişler. Bunun üzerine Padişah Efendimiz çıplak ayakla abdesthaneye giderek yıkanmış ve hünkâr sofasına dönmüş. Arkasından kapıları kapatıp çekilmişler. Meyyale Hanım gözyaşları içinde hıçkıra hıçkıra Hasan Bey'in anlattıklarını dinliyor ve zaman zaman çılgınca haykırıyordu. Hasan Hilmi Bey sözlerini sona erdirince uzun bir sessizlik oldu. Sonra Meyyale Hanım kendini biraz toparlayarak "Ya harem halkı ne olmuş? Bir şeyler duydunuz mu?" diye sordu. Hasan Bey "Evet" dedi. "Bu sabah şahit oldum. Korkunç şeyler oldu. Murat Efendi'nin validesi Şevkevza kadın öğle üzeri saraya geldi. Bilirsiniz saraylılar onu hiç sevmezler. Şevkevza kadın harem dairesinin hemen boşaltılmasını istemiş. Cariyeler ve kalfalar bağırıp hıçkırmaya başladılar. Aynaları ve avizeleri kırdılar. Dört bir yandan çığlıklar duyuluyordu. Şevkevza kadın bunların hepsi şimdi buradan çıkıp gitsinler diye zaptiyelere emir vermiş. Kızlar hemen alt kata indirildiler ve eşyalarını toplamaya başladılar. Sultan Murat'ın harem ağaları saraya geldi. Ortalık büsbütün karıştı. Harem ağaları cariyelerin ve kalfaların eşyalarını el koydular. Bir şeyler kaçırılmasın diye bütün bohçaları açıp didik didik ettiler. Kızlar bağırıp ağlayınca da "Sükut olasınız, yoksa sizi asmak da kesmek de elimizde" diye haykırdılar. Harem darmadağın perişan oldu. 128 kişi dışarıya atıldı. Kimisini öteki bir iki kendi evine almış, kimisi tramvay deposuna yerleştirilmiş. Çeşmi dile ne yapmışlar? Öğrenebildiniz mi? Evet, maalesef o da tramvay deposuna atılanlar arasındaymış. Olamaz, diye haykırdı. Zavallı Çeşmi dil. Dilerim bize edenlerin iki cihanda yüzleri gülmesin. Odları, ocakları sönsün. İnim inim inlemekten kurtulmasınlar. Sürüne sürüne ölsünler. Elleri, ayakları teneşire gelsin. Titreye titreye yere girsinler inşallah.